RSFM 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde ise tr.sputniknews.com adresinden iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Dilerseniz RSFM programlarını Sputnik Türkiye'nin YouTube kanalından izleyebilirsiniz. RSFM, anlatılmayanları anlatıyoruz.
Meliha Okur'la Anlat Bana başlıyor. Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da RSFM'de.
İyi akşamlar Türkiye'm. Bugün 12 Ocak 2022, Çarşamba 19.30. Ben Meliha Okur. Anlat Bana ile karşınızdayım. Biz sosyal, ekolojik, piyasa ekonomisi odaklı bir yayıncılığı sürdürmeye kararlıyız. 21. yüzyılın siyaseti ve ekonomisi bu yükselen değerler üzerinden şekillenirken biz kendi içimizde o kadar çok şey tartışıyoruz ki kafamız karışık. Bu karışıklık içinde olup bitenin arka planına bakamıyoruz. Üzgünüz. Neden? Çünkü 20 yaşında gencecik bir öğrenciyi yitirdik. Üzgünüz, kadın cinayetleri, kadına cinayet durmak bilmiyor. Kadınlar bu ülkede sevgisiz, yaşam hakkı elinden alınan insanlar olarak hayatta kalmaya çalışıyor aslında. Üzgünüz, sözü uzatmayalım. Öncelikle bu yoğun gündem içerisinde bizim ana konumuz hava, kış, kar, yağmur, buz, buzlanma. Biz enerjiyi konuşacağız. Enerjimiz iyi olsun istiyoruz ama enerjide, elektrikte faturalar yüksek. Enerjide dışa bağımlılık yüksek. Ne yapacağız? Ana konu bu ama isterseniz sözü uzatmadan gelin siyaset gündemine bir göz atalım. Sonra konuklarımızı takdim edelim.
Siyaset gündemi.
Ve ne yazık ki PKK'nın bir uzantısı olarak bu kadın parlamentoda. PKK terör örgütünün uzantılarını parlamentomuzda görmek istemiyoruz.
Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde terörist istemiyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin görevini de bir hakkın yapmasını bekliyoruz. Bu bölücü milletvekili hakkında lazım gelen hukuki takibat, dokunulmazlığının kaldırılması ile ilgili tasarruf derhal temin ve tekemmül etmelidir.
İttifak zedelenmesin diye HDP'ye küçücük dahi bir eleştiri, bir açıklama yaptı mı? Hayır. Çünkü orada bir ittifak kurmuşlar. Ey Kılıçdaroğlu, ey Bay Kemal, bu ülkenin bekası için senin hiçbir desteğin olmayacak mı?
Süratli bir şekilde fezlekesi gelmeli, dokunulmazlığı kaldırılmalı ve hadise yargıya sevk edilmelidir. PKK'nın siyasi uzantısı sözde partinin fezlekesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmiş olan milletvekillikleriyle ilgili dokunulmazlık konularında ivedilikle görüşülüp onların da dokunulmazlıklarının kaldırılıp yargıda hesap vermelerinin altını özellikle çiziyorum. HDP bir an önce kapatılmalı.
Siyaset gündemi.
Türkiye bir seçim sürecine girdi diyebiliriz. İttifaklar arası atışmaları, siyaset ve seçimle ilgili yol haritası ve hesapların yansımasıdır bu siyaset gündemindeki başlıklar. Biz ekonomi gündemine odaklıyız. Ana konumuz bu. Stüdyoda konuğumuz var. Ankara'dan konuğumuz var. Stüdyoda gencecik bir konuk Selen Şenal, değil mi?
Evet, merhabalar.
Merhaba, ALG Bio mühendislik demeliyim değil mi?
Evet, mühendislik, enerji veya arıtım diyebilirsiniz.
Her şey sizde.
Yani.
Kaç yaşındaydınız?
26 yaşındayım. Marmara Üniversitesi biyomühendislik mezunuyum. Yine yüksek lisansımda Yıldız Teknik Üniversitesi biyomühendislik ve doktora Yeditepe Üniversitesi biyoteknoloji. Yani genel olarak biyomühendislik, biyoteknoloji alanında uzmanlığım var. Ve firma da tamamen bu teknolojilerin üzerine kurulu.
Sizinle sanayi nasıl yeşillenecek bunu konuşacağız. Çünkü sanayideki atık suyu, atıkları ve bu atık üzerinden gelen yeni dalgayı konuşurken Ankara'da elektrik faturaları bizi çarptı ya. Buradan başlayıp temel sorunu konuşacağız. Dursun Yıldız, Hidropolitik Akademi'nin yönetim kurulu başkanı konuğumuz. Dursun Bey merhaba.
Merhaba Melih Hanım.
İyi misiniz?
Çok iyiyim. Sizler de iyisiniz.
İyiyiz. Stüdyoda genç, yetenekli ve dijital dünyaya farklı bakan konuğumuz var. Ne dersiniz?
Ne güzel seçmişsiniz. Ne güzel seçmişsiniz. Çünkü bütün yaklaşımlar aslına bakarsanız arkadaşımızın yüksek lisans doktora programının üzerinde gelişecek aslına bakarsanız.
Siz de bu konuya çok kafa yoran bir isimsiniz. Hidropolitik evet. Akademi olarak ama öncelikle elektrik faturası hepimizi çarpıyor. Çarpıyor ama bu hafta enerjide tasarruf haftası Dursun Bey. Evet. Enerji Bakanlığı diyor ki enerjini verimli kullan, aklınla verimli yaşa. Ne demek bu?
Valla enerji tabii ki verimli kullanılması gereken bir kaynak. Sebebi Türkiye büyük oranda dışa bağımlı. Enerjini verimli kullan ama sadece enerjinin verimli kullanılması tüketiciye ciro edilecek kadar basit bir olay da değil. Ona bakarsanız enerji konusunda üç aşamalı bir verimlilik anlayışına ihtiyacımız var. Enerji nerede verimli kullanılır? Üretimde verimlilik olur, değil mi? Ondan sonra iletimde ve dağıtımda verimlilik olur ve aynı zamanda da tüketimde verimlilik olur. Bu da tüketim bilinciyle doğru orantılıdır. Şimdi üçüncüsü bizlerin yapacağı şey, aslında onu mecburen yapacağız. Çünkü doğrudan bizim cüzdanlarımızı ilgilendiriyor artık bu artışlardan sonra. Ama ilk ikisinde tabii ki devletin bu konuda çok çok ciddi tedbirler alması lazım. Alındı mı? Aslına bakarsanız alınmadı demek haksızlık olur. Evet alındı. İki alan var enerji konusunda verimliliği arttıracak. Bildiğiniz gibi bir tanesi imalat sektörü. Öteki de imalat sanayi sektörü ve öteki de binalar. Türkiye'de yaklaşık 6 milyon civarında yenilenebilecek durumda bina var. Tabii ki. Yani bu binalarda yani biz enerji dediğimiz zaman genellikle ödediğimiz faturalar itibariyle büyük bir bölüm sadece elektrik enerjisini algılıyor. Hayır öyle değil. Elektrik enerjisi genel enerji içerisinde %25-30 civarındaki bir bölümü oluşturuyor. Çok. Hatta belki zaman daha az. Ama onun dışında genel bir enerji var ki sanayi tüketiyor, işte tarım tüketiyor. Yani genel enerjide sektörel dağılıma baktığımızda konutlar sadece %16'sını oluşturuyor Melih Hanım. Yani onun dışında ulaştırma mesela. Ulaştırma genel enerjinin %19'unu, sanayi %24'ünü, tarım ve hayvancılık %3'ünü, ticarette %8'ini oluşturuyor. Çevrim santrallerine de genel enerjide yaklaşık %23 civarında bir oran düşüyor. Bu ne demek? Yani enerji konusunda evlerde yapılan verimliliğin veya tüketim konusundaki artan bilincin mutlaka etkisi olacak ama kısmi olacak. Çok geniş bir
etkisi olmaz. Doğru.
Geniş, çok genel bir enerji verimliliği kavramına ihtiyacımız var.
Peki ben hemen şunu soracağım. %125 zam, 150 kilovatın üstü önemli bir konu. Zamları biriktirdi mi Türkiye? Zamanında zam yapılmadı mı?
Tabii biz Hidropolitik Akademi olarak bu geçtiğimiz senenin Temmuz ayından itibaren sizle de konuşmuştuk. İki defa daha zam bekliyorduk yıl sonuna kadar. Nedenleri gayet açık. Türkiye enerjide, elektrik enerjisi üretiminde büyük oranda dışa bağımlı. Yani yaklaşık %60 bu duruma göre senenin yağışlı geçip geçmemesine göre %65-70'e kadar da çıkabiliyor Melih Hanım. Geçen sene kurak geçti biliyorsunuz. Ağustos ayı ya bir iki tane zam yapıldı. İki kez zam yapıldı ama onun dışında Ağustos ayından sonra elektrik enerjisi üreten santrallerin büyük bir bölümü fosil yakıtlı santraller olduğunu gördük. Bu ne demek? Bu şu demek, doğrudan dışa bağımlı kaynağa, yani Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybına bağlı olarak enerji girdi maliyetlerinin artması demek. Yerli yenilenebilir kaynaklarınız, onlar yeteri kadar devrede olmayacak çünkü kurak periyot. Geçen sene yenilenebilir enerjiyi Ağustos, Eylül ayında %18'e kadar düşürdü. Melih Hanım, bu çok büyük bir riskti. Bu durumda bir politika izlendi. Yani enerji fiyatlarındaki maliyet artışı baskılandı ve ertelendi, ötelendi. Ama bu ötelenme tabii yılbaşına kadar sürdü ve birdenbire bu büyük zamlarla karşı karşıya geldik.
Peki burada bir virgül koyalım. Öncelikle sanayideki yeşillenme ve duruma bakacağız. Çünkü özellikle Türkiye'deki doğalgazın %25'ini sanayi tüketiyor. Ama sanayideki atıklar nasıl geri dönüşümle kazanılıyor? Ana konularımızdan biri bu ama ekonomi gündemi de yoğun. Yoğun. Özellikle kekeme demiştik. Kur korumalı mevduatta bireyler faydalanıyordu. Şenol Babuççu geçen hafta konuğumuzdu. Tüzel kişiler olmadan olmaz demişti. Gelin ekonomi gündemine bir göz atalım, sonra sohbete kaldığımız yerden devam edelim.
Ekonomi gündemi. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon verileri belli oldu. Yıllık enflasyon Aralık'ta %7 olarak kaydedildi. Böylelikle ülkede 40 yılın zirvesine çıkıldı. ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam ederse faizleri artırmamız gerekir," demişti. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Türkiye'ye yatırım açıklaması geldi. Açıklamada zayıf TL büyük yatırım fırsatı denildi. Abu Dhabi Kalkınma Holdingi Başkanı El Suveydi, TL'nin zayıf olması nedeniyle Türkiye'de alım yapmak için harika bir zaman olduğunu söyledi. Financial Times gazetesine konuşan Suveydi, Türkiye Varlık Fonu'yla birkaç fırsat üzerindeki görüşmelerin çoktan başladığını duyurdu. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati iş dünyasıyla görüşmelere devam ediyor. Bu kapsamda Nebati, TÜSİAD heyetiyle bir araya geldi. Ekonomideki son gelişmelerin değerlendirildiği görüşme sonrasında TÜSİAD Başkanı Kaslowski, "Atılan adımların reel sektöre etkilerini tartıştık. Enflasyonla ilgili ciddi bir mücadele verileceğine inanıyoruz," dedi. Döviz hesaplarının TL mevduata dönüşüm esaslarında değişiklik yapıldı. Şirket ve kurumlar da artık döviz hesabını Türk lirası mevduatına dönüştürebilecek. Tüzel kişiler 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat hesabı açabilecek. Cari denge 3 ay sonra açık verdi. Merkez Bankası tarafından Kasım 2021 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre 2020 yılının Kasım ayında 3 milyar 547 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı Kasım 2021'de 866 milyon dolar azaldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 1 Ocak'tan itibaren geçerli elektrik tarifelerinin Aralık faturalarına yansıtıldığına yönelik şikayetler üzerine harekete geçti. Kurum Başkanı Mustafa Yılmaz, Aralık ayına ait faturaları mercek altına aldıklarını açıkladı. "Hatalı faturalandırmaya kesinlikle göz yummayız, süreci titizlikle takip edeceğiz," dedi. Ekonomi gündemi.
EPDK faturalarla ilgili önlem alıyor ama biz elektrik faturalarının vatandaşı gayet zor durumda bırakacağını biliyoruz. Fakat sanayi nasıl yeşillenecek? Selen Şenal konuğumuz, ALG BEO'nun kurucusu değil mi?
Evet, öyle.
Peki bu genç yaşta nasıl bir teknolojik model geliştirdiniz? 13 tane ödülü aldınız ve sanayiye nasıl hizmet veriyorsunuz?
Şöyle anlatayım. Normalde aslında AlkBio bir hipotezdi. Yani sanayinin atığını biz bir organizmayla tekrar kullanılabilir bir biyoenerjiye çevirebilir miyiz sorusunun bir sonucu olarak, bir tez olarak ortaya çıktı yüksek lisansta. Daha sonra bir iş fikri ve şirket haline geldi. Burada Alkbiyon'un yaptığı şey sanayinin baca gazını ve sanayinin endüstriyel atık suyunu veya evselde fark etmiyor, kanalizasyon da olabilir bu. Sanayiden toplayarak bunları alk dediğimiz, mikro alk dediğimiz, yani yosun dediğimiz organizmayla arıtıp daha sonra biyokütle elde edip bu biyokütleden yağ çıkartma yoluyla biyodizel veya farklı proseslerle biyoetanol, biyogazdan elektrik enerjisi elde eden bir firma haline geldi Alkbiyo. Yani kısacası atıktan enerjiye giden bir firma diyebiliriz.
Yani geriden sonuçtan ilk başa doğru gidiyorsunuz. Yani çok önemli bu.
Bir döngüsel ekonomi modeli aslında bu. Yani atığın tekrar aynı endüstride kullanılabilecek bir döngüsel ekonomiye girmesi modeli. Bu süreçte de yine biz temiz su elde ediyoruz. O da yine aynı fabrikalarda, tesislerde tekrar tesise geri sağlanabiliyor denize deşarj edilmeden. Bu da ayrıca bir döngüsel ekonomiye pozitif avantaj kazandırıyor. Baca gazlarının içerisindeki karbondioksiti yine algal biyokütleye hapsediyoruz. Yani dolayısıyla emisyonu azaltmış oluyoruz. Sanayinin atmosfere gidecek olan sera gazı emisyonu bizim biyokütlemize geliyor. Ve bu biyokütle de fotosentezle oksijene çevriliyor. Dolayısıyla sanayinin emisyonunu atmosfere oksijen olarak geri sunmuş oluyoruz. Bu süreçte atık suyunu da arıtmış oluyoruz. Ve yine sanayide kullanılabilecek, az önce sizin bahsettiğiniz hani sanayide sadece sonuçta elektrik enerjisi kullanmıyor. Dizel motorlar çok fazla yine tarım sektöründe de. Dolayısıyla oranın da biyoyakıtlarla değişmesi lazım. Emisyonların azaltılabilmesi için. Türkiye bu konuda da dışa bağlı tabii ki de. Dolayısıyla bunların yerli olarak üretilmesi de çok önemli. Bizim en büyük hedeflerimizden biri de bu itelikameli ürünleri çıkartmak ve çıkartmaya devam ediyor olmak.
Peki kaç kişilik bir ekip var ve ekipler sadece kadından mı kurulu sizde?
Şöyle, aslında ekip büyük ama çekirdek ekip 4 kişilik kadın ekibinden oluşuyor. Yine hepsinin backgroundları, yani PhD ve yüksek lisans dereceleri biyoteknoloji ve biyomühendislik, enerji sistemleri mühendisliği alanında. Ama geriye kalan teknik ekip, reaktörlerden sorumlu ekip, tabii farklı kategorilerde çalışanlar barındığı içerisinde. Ama temelde 4 kadın mühendis diyebiliriz.
Peki sizin gibi çalışan, rekabet ettiğiniz çok şirket var mı?
Türkiye'de az, yani bir iki tane. Daha çok besin, yani yine bizim çalıştığımız algal biyokütlenin besin odağı üzerine çalışan firmalar veya işte akademi var. Ama globalde bu konu hakkında çalışan çok fazla firma var. Yani büyük de var, Exxon Mobil gibi, onlar da yine biyokütleden biyoyakıt üretimi yapıyorlar. Küçükler de var, yine atık arıtımını sanayiye entegre edebilen gibi. Bizim burada patent aşamasında olan bir biyoyakıt üretim prosesimiz var. Bir de hepsini entegre bir sistemle kurmamız var. Yani biz sanayiye gidiyoruz, entegre oluyoruz, atığı yerinde de arıtıyoruz ve yerinde bir şekilde temiz enerjiyi veya temiz suyu sanayiye geri sunuyoruz. Yani modelimiz farklı.
Peki bizim sanayiciler böyle 4 tane pırıl pırıl gencecik girişimcilerin gelişinden mutlu oluyorlar mı? İş veriyorlar mı size?
Açıkçası evet, mutlu oluyorlar tabii ki de. Zaten bizi ilk destekleyen de, yani firmayı hem maddi hem manevi anlamda ilk destekleyen TÜSİAD'dı en başta. Sonra Otomotiv İhracatçıları Birliği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, Elder yine aynı şekilde. Yani sanayi bundan memnun ve bunun gelmesini istiyor. Çünkü onlar da regülasyonlara tabi. Yani emisyon ve atık çıkarma konusunda regülasyonlara tabi. Dolayısıyla atıklarını bir an önce bertaraf etme veya arıtmadan yanalar. O yüzden böyle çözümlerin sanayiye gelmesini çok hoş karşılayıp destekliyorlar diyebiliriz.
Burada sizin hikayeleri dinlemek isterim. Başınıza gelen ilginç örnekleri. Ne kadarlık bir volüm yakaladınız iş hacmi olarak baksak?
Yani iş hacmi olarak bizim şu an kurulu tesisimiz 4,5-5 ton kapasiteli arıtımda. Ama normalde entegre olduğumuz o tamamen sanayiciye göre değişiyor. Mesela günlük tabii bu rakamı şimdilik öylesine söylüyorum. Günlük 50 metreküp çıkartanlar da var. 100 metreküp veya 400 metreküp çıkartanlar da var. Onlar kaç metreküp atık çıkartıyorsa, baca gazı da dahil olmak üzere, ona göre biz kurulum yapıyoruz ve onların atığını arıtıyoruz. Ama bizim kurulu 4,5-5 ton.
Çalışıyorsunuz, evet, bu kadar. İstanbul'da. Tabii ben şunu merak ediyorum. Karbon ayak izi, su ayak izi, karbon ticareti önemli. Hı hı. O aşamaya gelmeden Ankara'ya hemen rotayı çevirelim. Dursun Yıldız, Selen Hanım'ı dinliyorsunuz değil mi?
Evet, tabii ki aynı şey su için de geçerli.
Tabii, enerjisi su, susuz enerji olmaz. Enerji su ve toprağı bir bütün olarak ele alıyoruz, öyle değil mi?
Enerji, su, gıda ve çevre yaklaşık bu yüzyılın başından itibaren güvenlik politikaları bağlamında, arz güvenliği bağlamında birbirleriyle olan ilişkileri artmış dört ana unsur.
Evet, biz hemen enerjiye dönüyoruz. Enerjide dışa bağımlıyız. Bunun üzerinde virgül koymuştuk. Türkiye enerji arz güvenliği konusunda açıkçası nasıl bir sınav veriyor? Diplomatik olarak nasıl bir yolculuk izliyor? Önemli bir konu, öyle değil mi?
Öyle, sebebi şu, hepimizin bildiği Türkiye enerji konusunda net ithalatçı.
Bunu biliyoruz.
Evet, yani bu, nedir bir net ithalatçı olan bir ülkenin öncelikle yapması gereken enerjisini verimli kullanmak. Onu yapmaya çalışıyor ama yine de %14 civarında bir iletim ve dağıtım kaybı var. Bu da OECD ülkelerinin iki katı iletimde dağıtımda. Yani tam yeterince bir istediğimiz noktaya erişebilmiş değiliz. Yine bir potansiyel var, demin söyledim. Özellikle binalarda ve sanayi üretiminde elektrik enerjinin daha verimli kullanılmasına ait bu potansiyelin de yeterince bizi tatmin edecek şekilde enerji verimli açısından kullanıldığını söyleyemiyoruz. Peki jeopolitik durumu Türkiye'nin enerji konusunda kendisine yardımcı olabilir mi? Evet, olur. Nasıl olur? Çünkü Türkiye enerji üreten coğrafyayla enerjiyi bolca tüketen Avrupa arasında, yani Doğu Batı arasında bir köprü. Bu köprü olma gereği birçok boru hattını, doğalgaz boru hattını, petrol boru hattını kendi coğrafyası üzerinden geçiriyor. Peki geçiriyor ama bunun gerçekten fırsatlarından, bu fırsattan yeterince faydalanabiliyor mu? Şimdi keşke buna evet cevabı verebilseydik. Biliyorsunuz ki Türkiye bir yani enerjinin fiyatlandırıldığı, toplandığı ve dağıtım yapıldığı bir enerji hub'ı olma konusunda uzun zamandır çalışmaya çalışıyor. Uzun zamandır bir politika izliyor ama bunu başarabilmiş değil. Bunun bize faydası ne olacak? Tabii ki enerji konusunda sadece bir geçiş ülkesi olmak değil, aynı zamanda bir belirleyici, fiyat belirleyici, dağıtımı yönlendirici bir ülke olmak Türkiye'ye çok büyük avantajlar kazandıracak. Ama bunun için dış politika açısından alınması gereken daha uzun bir yol var gibi gözüküyor.
Haklısınız. 2005'ten beri tartıştığımız, yazıp çizdiğimiz konular. Ama ben hemen işi elektriğe döndürmek durumundayım. Ne kadar elektrik üretiyoruz? Ne kadar kurulu gücümüz var? Ne kadar üretiyoruz? Ne kadar tüketiyoruz? Kullanamadığımız kapasite var mı? Ona bakmamız lazım.
Evet, evet, çok önemli. 95 bin megawattı geçtik elektrik enerjisi kurulu gücü. Elektrik enerjisi üretimimizde 300 milyar kilowatt saat civarında. Şimdi 95 bin megawatt önemli bir rakam.
Doğru.
Yani 100 bin megawattlık bir kurulu güç deyin siz buna yaklaşık. Şimdi bu kurulu gücün planlı olarak geliştirilmesi mümkün olsaydı bence Türkiye geçmişi bugüne enerji açısından, arz güvenliği açısından daha güvenli bağlayabilirdi. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Şimdi bir dönem doğalgaz santrallerine yüklendi Türkiye, biliyorsunuz. Doğalgaz santralleri gelişti, yapıldı, kurulu gücü arttı. Ne zamana kadar? 2013-14 yılına kadar. Sonra ne yaptık? Doğalgaz santrallerinin alım gücü, daha doğrusu alım garantisi bitti. Doğalgaz santralleri yavaş yavaş devre dışı kalmaya başladı. Peki ne yaptık? Doğalgaz santralleri yerine ithal kömür santrallerini devreye soktuk. Doğalgaz santrallerinde üretim, bakın önümde rakamlar var, hızla düşerken 2010 yılında, 2014 yılından itibaren doğalgaz santrallerindeki üretim hızla düşüyor. Yani 2014 yılında doğalgazdaki üretim 120 milyar kilowatt saat. Kaça düşmüş biliyor musunuz Melih Hanım? 2020 yılında 69 milyar kilowatt saate. Yani doğalgaz santralleri yavaş yavaş devre dışı kalmış. Peki yerine yerli ve yenilenebilir elektrik enerjisi üretim santrallerine ikame edebilmiş miyiz? Maalesef yetmemiş. O dönemden itibaren rüzgar, güneş enerjisi, jeotermal benzeri bir takım yenilenebilir kaynaklara yatırımlar artmış, teşvikler verilmiş ama yetmemiş. Ne getirmişiz bunun yerine? İthal kömür. Yani bir ithal kaynaktan diğer ithal kaynağa geçiş yapmış Türkiye. O ithal kömür de yıllık 20 milyon tona ulaşmış ithal kömür kapasitemiz. İthal ettiğimiz kömür. 2020 yılından, 2020'nin Eylül ayından itibaren de ithal kömür fiyatı 3,5 kat artınca işte olan oldu. Hem doğalgaz hem kura, Türk lirasının döviz karşısındaki değer kaybı, hem de ithal kömür fiyatının dünya borsalarında 3,5 kat artışı inanılmaz bir sorun yumağıyla Türkiye'yi karşı karşıya bıraktı. Bu anlamda tabii ki elektrik enerjisi üretiminde oturup yeniden bir düşünme zamanı geldi. Yerli ve yenilenebilir kaynaklarımızın daha hızlı, verimli bir şekilde kendi teknolojimize de dayanarak, altını çiziyorum bakın. Türkiye'nin güneşi Çin'in veya Almanya'nın güneş panelleri fabrikalarını desteklememeli. Bizde de güneş paneli üretimi yakında başlayacak. Aslında bantlardan üretimde başladı. Ama bunun hızla yeni teknolojilerle ikame edilmesi gerekiyor ki Türkiye güneşinden, rüzgarından daha fazla yararlanıp dışa olan bağımlılığını azalsın. Ama siz de biliyorsunuz ki güneş ve rüzgar kesintili enerji kaynakları.
Aynen. Kesintili enerji kaynakları ile kesintisiz enerji kaynakları arasındaki farkın altını çizmek durumundayız. Yenilenebilir enerji dediniz. Bizim çok fazla yenilenebilir enerji yatırımı, yani HES'lere bakalım. Çok fazla yatırım mı var orada?
Bakın yaptığım hidroelektrik santraller aslında Türkiye'de özellikle akarsu, nehir ve kanal santralleri açısından yani çok verimli olmasa da kendilerine düşen misyonun yaklaşık yarısını yerine getirdiler diyebilirim. Toplam kapasitemiz 95 bin megawatt ama kullandığımız miktar ne kadar biliyor musunuz? Maksimum 60 bin, 65 bin megawatt.
Yani kapasite boşta. Niye böyle yatırım yaptık? Biz plansızlık mı bunun nedeni?
Gayet tabii, işte biraz önce söyledim. Doğalgaz santrallerinin çoğu devre dışı kaldı. Bakın size bir örnek vereyim. 2019 yılında 56 milyar kilovat saat doğalgaz santrallerinden üretim yapılmış. 26 bin megawattın sadece 3900 megawattı çalışmış. Demin işte sebeplerini aktardım. Doğalgaz fiyatları arttı. Çünkü üretim maliyetleri, yani girdi maliyetleri piyasadan piyasa fiyatlarının altında kaldı. Yani siz de biliyorsunuz, ekonomistsiniz Meliha Hanım. Yani sonuç itibariyle yurt dışındaki bir kaynağı, özellikle enerji alanında bu denli, yani tam bağımlılık, bu volatilitenin çok arttığı dönemlerde sizi birçok alanda doğrudan etkiliyor, bugün olduğu gibi. Ama onun dışında tabii ki sadece o değil, bugüne kadar planlı bir şekilde yerli yenilenebilir enerji kaynaklarına ayırmanız gereken yatırım anlayışı veya bütçe bu anlamda biraz daha fazla olmalıydı demek ki. Yani 2014 yılından itibaren doğalgazın yerine, doğalgaz santralleri devre dışı kalıyor diye ithal kömürü değil de belki başka bir atakla aradaki makası biraz daha kapatmak durumundaydık.
Yani biz ithal kömür, bizim başımıza ne geliyorsa planlama bilmemekten, planlama yapamamaktan geliyor. Dursun Bey, yine virgül koyuyoruz ve Selen Şenal bizi dinliyor. Ne diyorsunuz Dursun Bey'in anlattıklarına?
Sadece şeyi eklemek isterim. Bir de bu IPCC gibi, işte Climate Change Panel'lar veya Paris Agreement gibi önemli regülasyon düzenlemelerin konuşulduğu yerde bir de yenilenebilir enerji kaynaklarının artık sadece işte rüzgar, güneş gibi değil de bir de karbon yakalayan olması çok önemli. Yani karbon yakalamadığı sürece yenilenebilir enerji çeşitleri yine bizim küresel iklim değişikliğine olan mücadelemizi karşılamıyor. Dolayısıyla karbon yakalayan teknolojileri öne çıkarmak, işte silikondan yapanlar var.
Şimdi bunu açalım. Karbon yakalayan teknoloji ne?
Yani biyolojik açıdan bakarsak bizim yaptığımız karbon fiksasyonu. Yani biyokütlerin içerisinde karbondioksiti biyolojik bir yolla sokuyoruz. O yolda fotosentez. Yani bu ağaçların yaptığı, işte karbondioksit alıp oksijeni ürettiği mekanizma. bizde karbon yakalama böyle oluyor. Yani fiksasyonla oluyor. Ama mekanik yollarla da olabilir bunlar işte. Farklı üniversitelerde yapılan akademik çalışmalarda işte silikona mesela karbondioksit yakalıyorlar. İşte oradaki iyonlarla yakalıyorlar ve benzeri çok fazla mekanik çalışmalar da var. Bu çalışmalar hali hazırda olan işte HES, RES gibi yenilenebilir enerji modellerine entegre edilirse o zaman modeller karbon negatif oluyor. Şu an hiçbir yenilenebilir enerji modelini karbon negatife çevirmeye uğraşmıyoruz. Hala traditional yani klasik yöntemlerle gidiyor. Halbuki bizim onları artık karbon negatif yapabilmemiz lazım ki küresel ısınmayı durdurabilelim. Böyle giderse yine biz 1,5 derecenin üstüne çıkacağız ve yine olması gerekenler olacak gibi duruyor.
Yani dersimizi çalışmıyor muyuz? Ev ödevlerimizi Türkiye olarak yapamıyor muyuz?
Globale göre daha az. Yani buradaki akademide de aynı şekilde. Birçok farklı uluslararası akademide bulunduk. Biz firma olarak ve yine ben şahıs olarak. Yani genel olarak bütün akademi nasıl karbon yakalarız, nasıl küresel ısınmayı önleriz veya azaltırız etkilerini o yönde çalışıyor. Ama biz daha farklı konulara biraz odaklanmış durumdayız.
Bizim sanayicimiz de değil mi dersini çok fazla çalışmıyor?
Yani öyle diyebiliriz.
Yani ben biraz diyeyim böyle. Birçok şeyden niye bu kadar gündemden kopuk iş yapıyorlar?
Çünkü bizim odak noktamız farklı gibi geliyor. Yani tüm dünyanın odak noktası iklim değişikliği ve pandemi iken bizim biraz daha ekonomi temelli olduğu için odaklanamıyoruz. Üniversitelerde de öyle.
Yani iyi insan eğitimin bir numaralı sorun olduğunu ve insan kaynağının bizi değişim yaptırmaya götürecek en önemli yolculuk olduğunu nasıl göremeyiz?
Aslında görüyoruz yani insan kaynağımız yurt dışına çıkmaya başladıkça özellikle son bir yıldır büyük bir göç olunca beyin göçü görmeye başladık. Ama bizim insan kaynağımız da çok kaliteli. Yani üniversitelerde inanılmaz mühendisler var. Bütün konularda çalışan. Sadece hepsi kendi geliştirdikçe yurt dışına gidiyor. Dolayısıyla bu kaynağı burada tutmak gerekiyor.
Peki ilk işiniz neydi? En çok heyecanlandığınız iş ve ilk ödül neydi?
İlk işimiz isim verebiliyor muyuz?
Verin.
Tamam süper. Güral Porselen'le yaptığımız bir endüstriyel arıtımdı. İBB İstaç Arşehir'in içerisinde Kemerburgaz Katı Atık Arıtım Tesisinde. Onların atık suyunu arıtıp yine baca gazını arıtıp oradan organizma üretip işte enerjiye çeviriyorduk onu. O bizim ilk işimizdi ve çok heyecanlıydık. İlk ödül de TÜSİAD oldu Türkiye'de. Globalde de Amerika'da globalde sosyal etki yaratan girişim seçildik. İlk ödülümüz oydu.
Ödüllerin parasal bir getirisi var mıydı?
Parasal getirisi vardı ama hani çok büyük çığır açacak teknolojileri geliştirebileceğimiz bir maddi getiri değildi. Daha çok network getirisi oldu. Yani sanayiciyle eşleşme, sanayiciye bu durumları anlatma, onun aslında ihtiyacının olduğunu gösterme ve iş modeli geliştirme.
Yani TÜSİAD'ın bu gençlikte iş var projesi kapsamında mı yer aldınız yoksa?
Hem bu gençlikte iş var hem de yine SDKR yani sanayide dijital dönüşüm.
Bu akşam biz şu an yayın yapıyoruz. Buna benzer dijital bir network toplantısı sürüyor TÜSİAD'da. Ben tabii önemsiyorum bunu. Yani 2050 Türkiye özellikle ekolojik piyasa ekonomisi odaklı yolculuğu başlatmazsa ihracatta bile tıkanabilir. Ama Avrupa enflasyon baskısını yeşil dönüşüme bağlıyor değil mi?
Evet.
Biraz maliyetler yükselecek bizim sanayiciyi zorlar mı?
Zorlayacak büyük ihtimalle.
Peki sanayiciyi zorlayacak dönüşüm şart ama Dursun Bey?
Yani şimdi bakın karbon yakalama teknolojisi yani geçenlerde daha Avrupa, Fransa ve Almanya ve Fransa şöyle bir öneri getiriyor Avrupa Komisyonu'na, Avrupa Parlamentosu'na. Diyorlar ki ya biz bu geçişi yapacağız da hani kömürü kapatıyoruz tamam ama hangi enerji kaynağını kullanarak yapacağız bu geçişi? Benim katıldığım birçok toplantı Avrupa'da geçmişte bu COP toplantılarında nasıl bir geçiş modeli uygulayacağız konusunda büyük tartışmalara sahne olan toplantılarda. Şimdi bizde de aynı şekilde yani bizim fosil yakıtlarımız elektrik enerjisi üretiminin yaklaşık %65'ini 70'ini oluşturuyor. Şimdi bütün bunlarda karbon tutma ve transfer yakalama ve transfer teknolojilerini uygulayacak olsak ya uygulanması kesinlikle şart. Başka türlü çıkış yok zaten biz bunu raporlarımızda yazdık. Ancak enerji maliyetine olan yansıması, ilk yatırım maliyetine yansıması, işletme maliyetine ve aynı zamanda elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin belli bir miktarını da düşürüyor. Yani bütün bunlar sanayici, daha doğrusu üretici tarafından özellikle böyle bir dönemden geçerken kolay kabul edebilecek şeyler değil, regülasyonlara ihtiyacı var. En güzel regülasyon diyeceksiniz şimdi nedir? Yeşil mutabakat. Sınırda karbon vergisi değil mi?
Evet.
Eğer yenilenebilir enerji yoğun sektörlerde yenilenebilir enerji kullanmadan üretirseniz sizi durduracaklar. Diyecekler ki kardeşim senin bu ürettiğin elektrik enerjisi salım açısından oldukça özür dilerim mamul. Karbon salımı çok yüksek. Şuraya şu %20'sine ihracatının bir yatır bakalım denecek. Erinç Yelden Hoca'nın bir anlatımından şey yapıyorum. Bazı çimento sektöründe mesela. Onu hangisini tercih edecek sektör? Ekonomistsiniz, sizler daha iyi değerlendirebilirsiniz. Yani bu geçiş gerçekten sadece teknolojiye de bağlı değil, ekonomi politikalarına, dış politikaya ve birçok şeye bağımlı olarak entegre ve bütüncül bir anlayışla oluşturulması gereken bir geçiş dönemi bizi bekliyor önümüzde. Ama ne yaptık? Ticaret Bakanlığı işte yaklaşık 6 ay önce yeşil dönüşüm, yeşil mutabakat eylem planını yayınladı. Orada en temel unsur ne Türkiye'nin uyması gereken? Yani bu sınırda karbon vergisi konusundan uzak kalabilmek için elektrik enerjisi üretiminde yenilenebilir kaynaklara ve karbon salımı az, biraz önce arkadaşın söylediği gibi karbon yakalama teknolojilerle desteklenmiş fosil yakıtlı santrallerden çıkan enerjiyi kullanması. Ama şimdi geliyorum asıl soruya. Burada sadece bu teknolojiyi kullanırken sizin yurt dışındaki volatilitesi çok yüksek enerji kaynaklarına, doğalgaz, ithal kömür ve benzeri gibi bağımlı olmanızın getirdiği dezavantajları nasıl
telafi edeceksiniz? Şimdi bu çok...
Bu da sizin konunuz işte Melih Hanım.
Biliyorum, biliyorum. Çok hassas bir konu ama ben biraz hemen sona döneceğim. Elektrik faturalarıyla başlayacağım. %125 zam gelmeye devam eder mi?
Eder, sebebi şu... Yani siz bana şeyi söyleyin, dolardaki artış durur mu veya bu konuda enflasyon büyük düşer oranda uygulanan politikalarla düşer mi onu söyleyin. Ben de size bunun cevabını net olarak vereyim. Ama büyük ihtimalle niye doğrudan bağlantılı çünkü bütün bu işler. Sizin dolar karşısındaki Türk lira değeri yani bu seviyede kaldıkça dışarıdan ithal şeye kömüre veya doğalgaza bağımlılığınız bu seviyede oldukça mutlaka oynaklık şeyde elektrik faturalarındaki oynaklık sürecek gibi gözüküyor.
Şimdi bunu çünkü vatandaşa bakın, söyleyelim bunu. Bunun altını çizelim.
Başka bir şey de var Melih Hanım. Yani şimdi elektrik enerjisi üretiminde hidroelektrik santraller önemli bir yer tutuyor. Nedenini söyleyeyim. Yani siz elektrik enerjisini depolayamıyorsunuz. Rüzgar, güneş kesintili elektrik kaynağı. Doğalgaz yerine enerjiyi depolayabileceğiniz bir tek enerji kaynağı söyleyeyim size. Barajlar, rezervuarlarda suyunuz olduğu sürece siz büyük bir ihtimalle 5 sentten elektrik enerjisi üretip piyasayı regüle edebilirsiniz. Ama bunun önünde iklim değişikliği veya meteorolojik olaylar gibi bir risk var. Onu bir şekliyle de dikkate almak zorundasınız. İkinci risk nedir biliyor musunuz? Onu da söyleyeyim isterseniz. İkinci risk de özellikle devletin elindeki piyasayı regüle edebilecek bu denli küçük, daha doğrusu bu denli düşük fiyata elektrik maliyeti olan santrallerin özelleştirilmesi.
Bu çok önemli konu. Onun için dağıtım şirketleri üzerinden gelmek istedim. Siz tam göbekten daldınız. Dağıtım şirketlerini özelleştirdik. Orada problem var mı?
Dağıtım şirketleri özelleşti. Onlar kendi problemlerini çözüyorlar. Gerekli zamları yapıyorlar ve almaları gereken şeyleri, miktarları alıyorlar.
Orada problem şöyle var. Dolarla ihaleleri aldılar. TL ile para toplamaya çalışıyorlar. Tarifeler sıfırlandı. Mis gibi tertemiz şirketleri aldılar. Onlar rahat. Ancak...
Peki şunu yaptılar mı Melih Hanım? Şunu yaptılar mı dağıtım şirketleri elektrik enerjisi dağıtımdaki... kaybı azalttılar mı?
Azaltamadılar. İşte asıl sorun o. Hayır, rehabilitasyon nerede diye sormak da vatandaşın hakkı. Ben onların yaptıkları hiç çalışmadıkları noktada daha fazla pahalı elektrik kullanmak, tüketmek istemiyorum. Bu birinci soru. İkinci soru, biz iletime bakalım. Bakın Varlık Fonu'nu izledik. Birleşik Arap Emirlikleri'nden bugün yansıyan varlık fonu ile ilgili haberi de okuduk. Elektrik iletimin özelleşmesi mümkün mü?
Sayın Bakan'ı dinledim geçenlerde. Bu konuda gerçekten siyasetin gündemi oldu. TİAŞ'ın özelleştirme değil efendim, biz halka arz yapıyoruz falan diyorlar da. Yani TİAŞ'ın halka arz edilmesini, yani TİAŞ'ın hisselerinin halka arz edilmesini gerektirecek, TİAŞ açısından gerektirecek, TİAŞ'ın performansı açısından gerektirecek herhangi bir şey göremiyorum. Siz görebiliyor musunuz? Kar yapıyor, gayet güzel işliyor ve süreci, hele hele özellikle elektrik iletim anonim şirketi gibi Türkiye'de elektrik enerjisi sektörünün kozmik odası diyebileceğimiz bir şeyin, bir şirketin özel sektöre aşama aşama, bakın şu anda özelleştirme değil söylenen şey. Şu anda
halka arz deniliyor ama siz halka, enerjinin kozmik odası parça parça özelleştirmeye giderse Türkiye kaybeder demek istiyorsunuz, onu anlıyorum.
Kesinlikle kaybeder, kesinlikle, çünkü sizin TİAŞ'ın halka hisselerinin arz edilmesini gerektirecek herhangi bir şeyin olmadığını düşünerek bunu söylüyorum. Peki. Şu anda TİAŞ'ın yaptığı işlere şöyle bir bakacak veya kar elde ettiği kara bakacak olursanız, yani bunun gereği yok. Çünkü telekom örneği
ortadadır. Bunu orada duralım. Üretimde asıl sorun, çünkü biz sondan böyle gidecektik, sondan başladık, üretime geleceğiz. Ama öncelikle şu sosyal medyaya bir bakacağız. Bakalım sosyal medyada bugün gündemde neler var?
Sosyal medya gündemi. Türkiye, Enes Kara isimli gencin intiharıyla sarsıldı. Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Kara, ailesinin zoruyla cemaat yurdunda kaldığını anlatarak yaşamına son verdi. Olay duyulduktan sonra sosyal medyada gündem oldu. Tarkan: "Ey analar babalar, iş işten geçmeden çocuklarınızın duygu ve düşüncelerine hassasiyetle, sevgiyle kulak verin. Koşulsuzca yanlarında olun. Özgür iradelerine, istek ve seçimlerine saygı duyun. Önceliğimiz onların mutluluğu olmalıdır. Yaşadıkları hayat onların hayatıdır. Çocuklarınız ne sizin malınızdır ne de size aittir. Onlar, biz anne babalar vesilesiyle dünyaya gelmiş özgür ruhlardır. Çocuklarınızın ışığını söndürmek yerine bırakın o ışıkta aydınlatsınlar yüreklerimizi. Unutmayınız ki asli görevimiz çocuklarımızı korumak, kollamaktır. Bağnaz ve yova zihniyetlerin sömürülerine hizmet ettirmek değildir." CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Gençlerimizle ilgili canımızı yakan olgular söz konusu olunca paylaşacağımız içeriklerde hepimiz sorumlu davranmak zorundayız. Bana kızanları anlıyorum ama etik sebeplerden dolayı paylaşım yapmayacağım. Zamanı gelince gereken yapılacaktır. Tepkileri anlıyor ve saygı duyuyorum. Bu tarz haberleri paylaşmakla ilgili bilimsel makaleler söz konusudur. Oluşan öfkeyi politik puana döndürme adına bilimin uyarılarına kulak asmamayı doğru buluyorum." Fatih Yaşlı: "5 yaşındaki çocuklara din eğitimi verilmesinin demokrasi, özgürlük, insan hakları vesaire diye yutturulmaya çalışıldığı, kimsenin de buna ses etmediği bir ülkede gencecik insanların tarikat yurtlarında canına kıymasından daha doğal ne olabilir ki?" Sosyal medya gündemi.
Sosyal medya bambaşka bir alanda toplumsal sorunlar boyutlu açıklamalarla gidiyor. Ankara'da konuğumuz Hidropolitik Akademi Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Yıldız. İstanbul'da stüdyoda Selen Şenal, ALG Beo'nun bio diyelim, mühendisliğin kurucusu konuğumuz ve bir hikaye anlattırıyoruz size. 26 yaşındaki bir girişimcinin enerji alanında aslında dönüşüm yapıyorsunuz. Döngüsel ekonominin en önemli aktörüsünüz. Döngüsel yaşam ve döngüsel ekonomi vazgeçemeyeceğimiz bir alan. Evet. Ve siz 13 tane ödül, beni çok etkiledi. Ama mali boyutunu sordum. Teşvik, destek var mı yaptığınız işle ilgili size?
Tabii. Yani bundan 5 yıl önce aslında bu işe derken sürdürülebilirlik, işte yeşil büyüme modelleri, yeşil ekonomi, döngüsel ekonomi, Bunlara bu kadar çok fazla önem verilmiyordu. Ne zamanki küresel ısınmanın etkileri iklim üzerinde görülmeye başlandı veya doğa üzerinde, çevre üzerinde, biyoçeşitlilik üzerinde, o zaman hem Avrupa tarafında, hem Türkiye tarafında, hem Amerika tarafında inanılmaz derecede teşvikler olmaya başladı. Türkiye'de de son 2 yıldır inanılmaz var. Hatta bu alana özel teşvikler açılmaya başladı. İşte TÜBİTAK'ın yeşil büyüme teşvikleri var. Yine Avrupa Birliği ile yaptığı Horizon teşvikleri var. Onun dışında sanayinin de bu konuyla ilgili çok fazla teşviği var. Yani siz bugün bir sanayicinin kapısına gidip onu çaldığınız zaman, işte benim size şununla ilgili bir çözümüm var, şu sorununuzla ilgili dediğiniz zaman, sanayi de size destek oluyor. Çünkü onlar da devlet tarafından regülasyona tabiler. Yani işte Ar-Ge projelerini desteklemelisiniz, regülasyonları ve benzeri var. Dolayısıyla özel sektörden sanayiye herkes destek oluyor. COSGAP, TÜBİTAK, işte belirli dernekler, ihracatçılar birlikleri özellikle çok fazla teşvik yapıyor bu konularla ilgili. Daha çok Avrupa tarafında var tabii.
Siz alıyorsunuz o teşviklerden.
Biz alıyoruz. TÜBİTAK'tan alıyoruz.
Tabii size gençlerle ilgili, gençlerin yol haritasını soracağım ama Ankara'yı üretime tamam. dönelim değil mi?
Evet.
Üretim önemli. Dursun Yıldız, tersten gittik. Dağıtım, iletim, üretim dedik. Üretimde de açıkçası gaz bağımlılığımız yüksek. Sanayi, konut ağırlıklı olarak gaz tüketiyor. Bir politika, verimlilik adına iyi bir politika var mı? Bunu tartışıyoruz. Ne diyeceksiniz?
Önce şunu söyleyeyim. Doğalgaz, özür dilerim, enerji arz dağılımında konut %44. Yani doğalgaz enerji arzının %44'ünü konutlar kullanıyor. Elektrik ve ısı %30, sanayide %25, kafada kalsın diye. Şimdi biz elektrik enerjisi üretiminde çare arayacağız mutlaka. Ne yapacağız? Temiz enerji, yeşil enerji üretebilmek için. İşte biraz önce tamamlayamadım. Fransa, Almanya bu geçişi sağlayabilmek için şöyle bir öneri getiriyorlar. Doğalgaz ve nükleer yeşil enerji kapsamına alınsın. Yani şimdi bir geçiş dönemi yaşayacak dünya. Bu geçiş dönemini de özellikle Avrupa gibi, Avrupa Birliği gibi yeşil mutabakatı oluşturan bir birlik bu konuda hani daha yumuşak bir geçiş süreci arayışı içerisindeyse Türkiye'nin bunları da dikkatle izlemesi gerekiyor. Bizim de kendi sistemimizi aşama aşama bu yeşil enerji dönüşümüne yönlendirmemiz lazım. Peki öncelikle yapmamız gereken şeylerden bir tanesini söyleyin derseniz, ya şu şeyleri, yani Türkiye'nin elinde yurt dışına bağımlı enerji kaynaklarından oluşan fiyat artışları veya fiyat salınımlarını, girdi maliyetlerindeki salınımları bir şekilde dengeleyebilecek bir üretim mekanizması bulunması lazım elektrik enerjisinde. Bunun adı da, yani kesintisiz elektrik enerjisinden konuşuyorsak, barajlar olabilir. Hani Türkiye'nin iklim değişikliği etkisi altında bütün barajları kuruyacak değil. O zaman çok farklı bir noktaya gideriz. Yani iklim değişikliği etkisinin özellikle yağışlarda artışa neden olabileceği kuzey bölgelerimiz var mesela. O bölgelerdeki geliştirilmesi gereken daha %30-40 civarındaki hidroelektrik potansiyeli kamu önderliğinde, öncülüğünde geliştirip bunu gerektiğinde sistemi regüle edebilmek için kullanabilmemiz bence iyi bir açılım olur Melih Hanım. Aksi takdirde...
Önemli bir konu. Çok önemli bir konu. Çünkü biz açıkçası kendi elimizdeki kaynakları nasıl planlayıp kullanma konusunda kafası karışık olan insanlarız. Bunun Enerji Bakanlığı'nın bu konuyu dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. Önemli bir öneri bana göre. Peki tabloya bakalım. Durumumuz bu. Bütün bunların ekseninde enerji diplomasisi var. Öyle değil mi? Madem ki yani HES'ler öyle. Su bizim için önemli. Yerli kömür, ithal kömür uçtu. Yerli kömür alacağız. Enerji Bakanlığı ne kadarlık sübvansiyon veriyor yerli kömüre?
Büyük oranda, son yıllarda artarak büyük oranda yerli kömürün alım garantisini arttırdı. Yerli kömürü teşvik ediyor. Ama işte biraz önce arkadaşımızın söylediği gibi o karbon yakalama ve karbon transfer teknolojileri konusunda herhangi bir girişim yok. Yani o nedenle bir teşvik bu açıdan yapıldığında yerli kömüre veya yerli enerji kaynağına, diğer taraftan bizi kitleyen diğer noktayı da özellikle yurt dışı da imza attığımız işte Paris Anlaşması, Yeşil Mutabakat gibi konularda bunları da dikkate alarak yürümemiz lazım. Bakın ne kadar kompleks bir konu çıkıyor ortaya. Evet, yerli kömürümüzü kullanalım, doğru, ama onun salımını da engelleyelim. Önemli bir son dönemde özellikle LİİT'e yapılan alım garantileri veya teşvik bu anlamda önemli bir gelişim sağladı LİİT santrallerinde. Ama aynı oranda LİİT santrallerini yaptıktan sonra baca gazı salımlarındaki karbondioksit oranını azaltmak konusunda aynı gelişimi gösteremedi.
Açıkçası buradan biz özel sektör başta olmak üzere kömürle termik santralleri işleten işletmecilere de seslenelim. Görevinizi doğru yapın o zaman. Devlet Enerji Bakanlığı size %70'e varan sübvansiyon veriyor. Nerede, dünyanın neresinde var böyle güzel ballı iş? O zaman karbon tutma konusunda da ders çalışın, öneri getirin demek durumundayız. Peki su ile termik santral ile ilgili durum bu, ama enerji diplomasisi sadece bu değil ki. Siz çok daha iyi biliyorsunuz.
Tabii ki işte sizlerle uzun zamandır, sizin de çok büyük, uzun bir dönemdir altını çizdiğiniz bir konu. Yani benim hatırladığım 2012-13 yılından
2009 itibaren. Yılından bu yana, bu yüzyıl, evet, LNG yüzyılıdır diye yazı yazan biriyim ben. LNG'nin gücü ve LNG diplomasisi diye bakıyorum. Burada diplomaside nasıl bir trafik görüyoruz?
Evet, çok karışık bir trafik. Aslına bakarsanız o zamanlarda biz onu ifade etmiştik. LNG konusunda büyük pazar paylaşım kavgası olacak diye. Şimdi geldik o günlere Melih Hanım. Niye bunu söylüyorum? Bakın, boruyla iletim konusunda doğalgaz ve petrol iletimi açısından baktığınızda artık onun yerini, çünkü o anlaşmalar geçmişte yapılıyor, daha doğrusu önceden yapılıyor ve uzun dönemli anlaşmalar oluyor ve doğrudan bazen elektrik girdi maliyetlerini çok fazla etkiliyorlar. Peki yerine ne geldi şimdi? Yerine LNG, yani liquefied natural gas dediğimiz sıvılaştırılmış doğal gaz ticareti. Peki bu önemli mi Türkiye için? Evet, önemli, çünkü sonuç itibariyle siz elektrik enerjisi arz güvenliğini sağlamak istiyorsanız bir, deponuzda gaz olacak. Şu anda Türkiye'de ne kadar bir gaz depolama hacmi yaratıldı? Yaklaşık 4,5 milyar metreküp civarında.
10 yıldır aynı noktada dönüp duruyoruz. Hiçbir şey değişmiyor. Onu söylemek zorundayım.
Ama bir şey var. Yeni bir şey girdi devreye. Yeni bir olanak girdi. Yüzer mobil doğal gaz depolama ve gazlaştırma ünitesi. Yani bunlardan Türkiye şu anda bir tane var bu üniteden. FCRU diye bu tabir ediliyor. Bunlar doğalgazı hem depoluyorlar hem de yüzer oldukları için istenilen yere transfer edebilme imkanına sahipler. 4 tane daha Türkiye buradan alacak, ama bence yetmez. Özellikle sizle daha önce konuştuğumuz gibi Ege ve Akdeniz kıyılarında doğalgaz depolama ve doğalgaz dönüştürme üniteleri onların artması gerekiyor. Çünkü sonuç itibariyle LNG, niye bunu iddiayla ve ısrarla söylüyorum? Spot piyasadan ucuza alınabilecek, sizin gibi bizim gibi doğalgaza bu denli bağımlı ülkelerde doğalgazın kaynak maliyeti açısından spot piyasadan ucuza alınabilmesi çok değil, çok çok önemli. LNG istasyonları size bu imkanı tanıyacak. Onun dışında mesela Türkiye'nin boruyla gaz iletim anlaşmaları geçen senenin sonunda bitti. Yani yeni anlaşmalar yapıldığını söyledi Sayın Bakan, ama yani detayı bilmiyorum. Siz biliyor musunuz?
Takip ediyorum. 8,5 milyar metreküplük kontratlarda yenilemeler göreceğiz. Tabii ki burada yolculuklar önemli. Çok detayı bilemiyoruz. Detaylı açıklama yok çünkü.
Türkiye'nin boru ile doğalgaz aldığı işte Azerbaycan, İran, Rusya çok temel üç ülke. Onun dışında yani bu pazarı bir miktar çeşitlendirmesi gerekiyor. Bu anlamda işte demin söylediğimiz sıvılaştırılmış doğalgaz depolama ve dönüştürme istasyonlarının hızla artması gerekiyor. Bakanlık bunun üzerinde büyük bir ihtimalle çalışıyor. Çünkü ya önümüzde bir gerçek var. Biz doğalgaz konusunda olabildiğince ucuz, teknolojileri çok ileri noktaya yenilenmiş ve de aynı zamanda arkadaşımızın dediği gibi doğalgaz karbon yakalama teknolojileriyle desteklenmiş bir enerji altyapısına daha orta dönemde muhtacız Melih Hanım.
Ama burada çok iyi bir açıkçası enerji diplomasisinin oluşması ve enerji arz güvenliğimizle ilgili de net olmamız lazım. Sonuçta 3 ülke ile anlaşmalarımız var ve burada yolculuk gayet iyi sürüyor, onu görüyoruz değil mi?
Kesinlikle. Ama şunu da bilmemiz gerekiyor. Mesela Türkiye şu anda ondan söz etmezsek bizi izleyenler yani bu konu eksik kaldı diyebilirler dinleyenler. Türkiye'nin doğalgaz konusunda çabaları var biliyorsunuz. Bu çabalar Karadeniz ve Doğu Akdeniz'de sürüyor. Bu anlamda bunlar sürerken bir taraftan umarım gerçekten Türkiye'yi rahatlatacak sonuçlar elde edebiliriz orada. Ama aynı zamanda bütün bunlardan elde edilecek olan, bulunacak olan gazın sadece bulunması yetmiyor biliyorsunuz. Bunu sizle konuşmuştuk. Aynı zamanda bunun piyasaya taşınması ve bulunan gazın piyasaya arz edilebilecek kadar da ucuza mal edilmesi. Yani şimdi Doğu Akdeniz Avrupa doğalgaz hattının uzun zamandır biz iddiayla yapılamayacağını söylemiştik. Bir sürü anlaşma imzalanmasına rağmen hala askıda olmasının temel sebebi nedir? Ekonomik değil, teknik olarak oldukça zor bir proje. Ve aynı zamanda
pahalı proje. Amerika orada desteğini ABD sürdürmüyor. Çekildi gibi görüyorum ben orada. Ne diyorsunuz?
Kesinlikle dün veya evvelsi gün yapılan bir açıklamada Amerika Birleşik Devletleri projeyi teknik ve ekonomik olarak uygulanabilir bulmadığını açıkladı. Bu durumda tabii Rusya'nın Avrupa Birliği'ne doğalgaz tedariki çok daha önemli hale geldi. Biliyorsunuz doğalgazı Rusya'nın o tedariki Amerika Birleşik Devletleri'nin her türlü engeline rağmen Almanya ile yapılan anlaşmalar yavaş da olsa ilerliyor. Büyük bir ihtimalle 50 milyar metreküplük Kuzey Akım projesi tam kapasiteyle yakında devreye girer. Büyük bir bölümü zaten devreye girdi. İkinci bölümünden söz ediyorum. Aynı zamanda Rusya'nın bizim üzerimizden Türk Akımı 2 ile Avrupa'ya doğalgaz transferi projeleri de var. Onlar da Türkiye-Rusya arasındaki ilişkiler açısından oldukça önemli. Bu önümüzdeki dönemin en önemli enerji diplomasisi unsurlarından bir tanesi olacak. Rusya-Türkiye arasındaki enerji konusundaki bağlantı.
Yani ikili ilişkiler, iyi dostluk ilişkileri ve yolculuk önemlidir. Türkiye'nin bu konudaki yolunu ve yolculuğunu izlemek de gazeteci olarak bizim görevimiz. Bu arada Selen Şenal, bizi dinliyorsunuz. Siz ne diyorsunuz?
Ben bütün bu konulara biraz daha yine farklı bir bakış açısı kazandıracağım. Enerji üretimi yaparken en önemli meselelerden bir tanesi de sürdürülebilir olması. Hani ekonomisinin yanından. Aynı zamanda sürdürülebilir bir enerji kaynağı olması. Yine bu klasik kullandığımız işte rüzgar ve güneşin hep aynı teknolojiyle devam etmesi sürdürülebilir o yolundan sapmasına sebep oluyor aslında. İklim değişikliği etkilerini de üstüne koyarsak. Veya üretilen, yine Türkiye'de de üretilen biyoyakıt enerji kaynakları var. Bu enerji kaynaklarının tamamen bitkisel veya hayvansal biyokütleden üretilmesi yine onların sürdürülebilirliğin önündeki en büyük engel aslında. Dolayısıyla bu enerji kaynaklarını üretirken veya geliştirirken sürdürülebilir olmasına da dikkat etmeliyiz. Yani nedir buradaki sürdürülebilirlik? Önümüzdeki 100 yıl içerisinde hala bu enerji kaynağına ihtiyacımız olacak mı? Mesela bitkisel veya hayvansaldan biyokütleden elde edilen enerji kaynaklarında ki çok fazla karbon salınımından kaynaklı olarak önümüzdeki 50 yıl içerisinde sürdürülebilir olmadığını söyledi. Avrupa Birleşmiş Milletler Avrupa Birliği Komisyonu ve IPCC panelinde. Dolayısıyla bu konularda sürdürülebilirliğe dikkat etmek önemli. Yani sadece enerji üretiminde değil, ne üretiyorsa Türkiye. En basitinden işte bir plastik üretiminde veya biyoplastik üretiminde, cam bardak üretiminde. Her şeyin üretimini hesaplarken öncelikle onun ne kadar karbon saldığını hesaplamalıyız. Daha sonra bu karbon salınımının bizim ekonomi modelimizde ne gibi negatifliğe yol açacağını hesaplayıp ona göre bir ekonomi modelini çıkartmalıyız. Yoksa öbür türlü bunların hesaplanmaması önümüzdeki 50 veya 100 yıl içinde sürdürülebilir olmamasını göstermiş
yani
oluyor.
Yani ana konu sürdürülebilir bir yaşam ve sürdürülebilirlik.
Evet.
Bunu biliyoruz. Burada yine virgül diyoruz ve bir bilgisayar algoritmasına bu kadar para verilir mi diye yazmış Güvensak. Türkiye'nin yeşil mutabakatla ve dijital dönüşümle aslında sosyal ekolojik piyasa ekonomisine gitmesi gerektiği konusundaki en iyi yazıları yazan isim Güvensak ve TEPAM'ın da başında. Bakın o yazının içinde ne demiş? Bir bölümü aldık. Günün yazısı izleyelim mi?
Günün yazısı. Bir bilgisayar algoritmasına bu kadar para verilir mi? Bu aralar Türkiye'nin Merkez Bankası'nın basacağı parayla büyüyebileceğine dair daha önce denenip yanlışlığı kanıtlanmış bir yaklaşımı yeniden gereksiz yere test ediyoruz. Hadise bu kadar net. Şöyle de sorabilirdim. Banka bilançoları yabancı tasarruflarla mı büyümeli, Merkez Bankası kaynaklarıyla mı? Bu aralar API fonlaması Türk Lirası kredilerin neredeyse yarısına ulaştı. Biz bunu daha önce zorunluluktan denemiştik. Şimdi isteyerek yapıyoruz. Yakında bu taşlı tarlayı bırakıp nasıl olsa şoseye döneriz. Hep böyle oldu. Fiyatlar arada biraz intibak eder. Enflasyon %60'ı geçer. Bir hasar olur elbette. Arabayı taşlı tarlaya sokup yol almaya çalışınca. Malum siyasi tercihler sebep, fahiş zamlar netice işte. Uluslararası finansal piyasalar artık yeşil yatırımlara doğru yönelecek. Bu durumda Türkiye'nin yeşil yatırım portföyünü hızla büyütmesi, memlekete daha ehven şartlarda yabancı yatırım çekebilmek için önemli. Bana Türkiye ile ilgili bölüm hiç de ilginç gelmiyor doğrusu. Nedir? Yabancı tasarruflar artık yeşil yatırım imkanı arayacaksa, Türkiye'nin büyüme ve istihdam gündeminin önceliği de yeşil yatırımlar olacak. Nokta. Güvensak. Dünya.
İşte enerjiyi, elektriği, sürdürülebilirliği ve yeşil dijital dönüşümü konuşurken dikkat çektiğimiz nokta bu. Biz size teşekkür ediyoruz. Gençlere bir mesaj verebilir misiniz buradan?
Gençlere vereceğim en büyük mesaj teknolojiyi ülkede geliştirip sonra yurt dışına pazarlamak. Yani biraz burada kalmak ve ülkeyi geliştirmek aslında.
Gitmeyi düşünüyor musunuz herhangi bir yere?
Gitmeyi düşünüyorum ama işi globalleştirmek için.
Ha, işi global bir perspektifle evet. Yürütmek için evet. Ama ülkeyi bırakmamak gerekir.
Yok, ülkeyi her zaman sürdürülebilir kılmak lazım.
Yani bir dili iyi bilmek, iyi bir okulda okumak ve insanın kendine güvenmesi. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
Gençlere
ederim.
Güveniyorum ben. Hele kadınlar olursa çok mutlu oluyorum. Sağ olun diyoruz ve Dursun Bey size de teşekkür ediyoruz. Son sözünüzü alalım, yayını kapatalım. Olur mu?
Gayet tabii. Türkiye geleceğe mutlaka yeşil dönüşüm, yeşil enerji, dijital teknolojiler açısından bakmalı. Ama bu bakışı kendisini de güvene ve garantiye alarak yapmalı. Dijital dönüşüm tabii ki önümüzde en temel dönüşüm alanlarından bir tanesi. Veri toplamalı ama veri güvenliğini de sağlamalı. Çünkü sonuçta Türkiye üzerine birçok oyun oynanan jeopolitik önemi dolayısıyla çok kritik bir noktada daha yıllarca bu kritik nokta jeopolitik konumunu devam ettirecek olan bir ülke. Dikkatli bir süreç bizi bekliyor. O nedenle önümüzdeki dönemin liyakat, yerli yenilenebilir kaynakların kullanılması, kurumsal altyapı oluşturulması ve gelecek projeksiyonu açısından çok önemli olduğunu söyleyerek ama Türkiye'ye de güvendiğimi ifade ederek bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim.
Biz de size teşekkür ediyoruz. Sağlıkla kalın, sevgiyle kalın diyoruz ve bugün noktayı koyuyoruz. Biz her pazartesi ve cuma günleri saat 19.30'da karşınızdayız. Aman kimselere pazartesi ve çarşamba randevu vermeyin. Bizi izleyin. Biz bir bilenle genç nesli buluşturarak başka bir açılım yapıyoruz. Görüşmek üzere.
Havadan, sudan, karbon ayak izinden, yeşil mutabakattan, dünyanın yeni mottosuna uzanan, bugünden geleceğe bakan, soran, soruşturan, sorgulayan program. Olana bitene farklı bir gözle bakmak isteyenler için Meliha Okur'la Anlat Bana her pazartesi ve çarşamba 19.30'da RSFM'de.